Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayına başladıktan 2 dakika sonra çok acı bir haber aldık maalesef, biliyorsunuz. Ferhan Şensoy'u kaybettik. Uzunca bir süredir aslında sıkıntılı bir durum yaşadığını biliyorduk. Zaman zaman tedavisinin olumlu sonuç verdiğini, kendisinin hayata karşı direncinin elbette onu ayakta tuttuğunu falan biliyorduk. Ama maalesef işte hani onun söylediği gibi Ferhan Şensoy'un ölümü kimsenin aklından geçen bir şey değildi. Bugün yayının sonunda ben de söyledim yani ilk yayından sonra, gerçi aldıktan sonra bir hani elimi ayağımı nereye koyacağımı çok bilemedim. Çünkü benim için gerçekten son derece önemli bir insan. Yayın arasında kütüphanemdeki Ferhan Şensoy'ları şöyle toparladım. Bunların içinde eksik olanlar var. Yani bir çırpıda kütüphane dağıldığı için, belki birileri arakladığı için de bir şeyler yok ortada ama... yazdıklarıyla, çizdikleriyle benim kişilik oluşumumda da gerçekten önemli bir insan. Mizah anlayışıyla değil sadece, hiciv yeteneğiyle, hicvi yaparken benim öyle bir yeteneğim yok ama onun tiyatral yeteneğini de kullanması, yazı konusunda bana kalırsa Aldunta nereden aldığı el son derece önemli. Gerçekten Kazancı Yokuşu'ndaki çok sevdiğim kitaplardan bir tanesidir. Orada Kazancı Yokuşu'ndaki karakterler eliyle aslında Türkiye'yi anlatır. Onun kapağında, arka kapağında Aldun Taner'in sözleri vardır. Okuyacağım onları da zaten size. Bugün gazetelerin üzerinden biraz gideceğiz. Öyle çok durmaya gerek yok çünkü. Hakikaten çok çok büyük bir kayıp yaşadık. İnsanlar ne kadar büyük olduğunu yaşadıkça anlayacaklar eksikliğini. Yıllar sonra yaptığı podcastlerle bile, orta oyuncuları 1980 yılında kurduktan sonra orada oynadığı oyunlar... Tiyatro tarihinin önemli başlıkları elbette ama orta oyununun, geleneksel tiyatronun da Türkiye'deki önemli adamlarından birini kaybettik. Biliyorsunuz Kelasan'ın kavuğu Münir Özkul'a, rahmetli Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy'a, ondan Rasim Öztekin'e, ondan da sevgili Şevket Çoruk'a geçmişti. O kavuğun devriyle birlikte aslında Türkiye'de tiyatronun da farklı şekilde yapılacak tiyatronun da, eleştirel tiyatronun da, tiyatronun bütün değerleri kullanılarak ama sadece koftiden bağırıp çağırıp eleştiri yapmak değil, sadece kendi taraftarlarına kendilerini alkışlatmak değil, bir partinin organizasyonunda bir araya gelip gazete haberlerinden bir şey çıkartıp değil, gerçekten içine mizah yeteneğini, tiyatral yeteneğini sokarak yaptığı gösterilerle 1987'nin Mart ayından beri oynadığı Ferhangi şeylerle, günlük o anlık yaşanan şeyleri değerlendirmesiyle hakikaten son derece önemli bir insanı yitirdik. Ben gazetelerin yazdıkları yazmadıkları bölümüne başladığımda pek çok tiyatrocu arkadaşımdan artık yani yayın kendinin niteliğini bulduktan sonra aldığım en güzel eleştirilerden biriydi. En hoşuma giden cümlelerden bir tanesiydi. Ferhangi şeylerdeki üsluba çok yakın bir şeyler yapıyorsun diye. Hakikaten çok çok mutlu olmuştum bunu duyduğuma. Elbette değil, ben o yeterlilikte değilim, öyle görmem kendimi ama en azından benzetilmek bile büyük gurur vermişti bana. Diyorum ya, hepimizin karakterini oluşturan insanlardan bizim yaş kuşağımızın. Çok önemli bir insan. Yazdıklarıyla, çizdikleriyle, televizyona yaptığı işlerle mizahın dönüşümünü, aslında bugünün modern mizahının dönüşümünü bir yandan orta oyunu geleneğinin içinden çıkartarak getirmek. Çok zor, çok zor şeyler bunlar. Şahları da vururlar, İstanbul'u satıyorum. O oynanan oyunlarla birlikte anlatılan şeyler bugünün yaşantısını geleneksel tiyatroyla modern tiyatroyu birleştirerek çok iyi bir kuramcı aynı zamanda, çünkü Ferhan Şensoy bunun üzerine kafa yormuş insanlardan bir tanesi. Dünya tiyatrosunda çok iyi bilen adamlardan bir tanesi. İşte o birbirinin içinde meczederek ortaya çıkartması hakikaten çok evrensel bir değeri yitirdik o anlamıyla baktığınızda. Bakmayın şimdi sosyal medyada herkes bir yerinden tutup bir şey anlatıyor ama bazı kayıplar var ki eksikliği ancak yaşanıldıktan sonra anlaşılıyor. Yani sadece insanlar gördüğü bir sinema filminde ya da zamanında izlediği bir tiyatro eserinden belki hatırlayacak Ferhan Şensoy ama bütünüyle düşündüğünüz zaman Ferhan Şensoy çok şeydi. Çok şeydi gerçekten. Yayın arasında bulup çıkarttım, birazdan okurum. Şu gazeteler üzerinde biraz duralım, ondan sonra zaten çok uzatmayacağım bugün yayını. Hakikaten benim de tadım kaçtı. Anlattığı şey gülmece nedir hikayesi üzerine ben çok düşündüm. Bu yayınları hazırlarken de çok düşündüm ama yayın arasında kütüphaneyi karıştırıp Ferhan Şensoy'un yazdıklarından, kitaplardan neler var diye bakarken çok acayip bir şey oldu. Yani tesadüf deyin, tevafuk deyin, ne derseniz deyin yani. Ama Falınızda Rönesans varın içinde. 1999 öyle bir adetim var benim. Ben her aldığım kitaba mutlaka bir şey yaparım, tarih atarım şöyle. 99 diye yazmışım. İçinde şu sarı bir banka dekontu. Yazdığı beni ne kadar heyecanlandırdıysa bir banka dekontunu sokuşturmuşum içine. Bir yeri belirleyerek unutma diye not almışım. Okuyacağım. Kitapları parça parça etmişim. Çok mutluyum o yüzden. Kazancı Yokuş işte dedim ya, benim için çok önemli bir kitap bu. Arka kapağında Haldun Taner'in sözleri var. Bu da açınca kitap dökülüyor artık. Yani sayfalara ayrılmış şöyle gördüğünüz gibi. 92 yılından kalma. Buna da 1992 diye tarih atmışım. Şurada görüldüğü gibi. Burada Haldun Taner Ferhan Şensoy'un yaptığını anlatırken çok acayip bir ifade kullanıyor. Diyor ki Ferhan Şensoy'un taze, sıcak, halkçı bir mizahı var. Yazgıdaşlarıymışçasına yansıttığı Kazancı Yokuşu'nun insancıklarını da bu külfetsiz anlatısının içinde bize sevdiriyor. Bu insancıklar neden ezikliklerinin tortusunu günlük yaşam sevinci içinde unutuyorlarsa, yazar da sanki onlardan biriymiş gibi toplumsal ukalalıklardan, yazarca bilgiçliklere yeltenmeden anlatısının tadını çıkara çıkara onlara ayna tutuyor. Sade onları konuşturduğu diyaloglar değil, kendi gözlemleri, algılamaları, söz dağarcığı, ki bence de en önemlisi bu. Haldun Taner'le en çok benzeştirdiğim yönü oydu. Onun da yazdıkları, hani burada konuştuk ya, Haldun Taner'in tiyatroya kattığı, yazı hayatına kattığı nedir diye. O kadar bir İstanbul beyefendisinin sözleriyle günlük yaşamı ortaya çıkartıp koymasıdır onun anlattığı. Ferhan Şensoy'un devamında olduğu gibi algılamaları, söz dağarcığı, anlatışı, benzetileri ve yorumları bile argo. Burada hep konuşuyoruz, hep anlatıyorum ben size. Argo dilin yaşayan unsurudur. Argodan korkmamalı insanlar. Doğru ve yerinde kullanıldığı zaman hayatı çok net açıklayıcı kelimeler içerir çünkü diye. Öylesine onlardan, yazımı bile onlarınki gibi yanlış kullanıyor. Bence üslubunu sevimli yapan da bu. Ben Ferhan Şensoy'un Kazancı Yokuşu'nu okurken zaman zaman Selin'i ya da San Antonio'yu okurken aldığım tada benzer bir haz duyarım. Zaman zaman da Adnan Veli'nin Mapushane Çeşmesi'ndeki unutulmaz başarısını ansıdım. Kazancı Yokuşu'na böyle bir şey yazmış. Kapak yazısı Haldun Taner. Ya bir şey söyleyeceğim. Hakikaten boş verelim mi gazeteleri? Ben size biraz Ferhan Şensoy'u anlatayım. Ferhan Şensoy'un yazdıklarından, çizdiklerinden bir iki örnek anlatayım. Bu hayatın gailesi bitmez. Gazete deyince kuş kondurmuş durumda değiller zaten. Siz de biliyorsunuz bunu. Hani ne var, elimizde ne var diye baktığınızda, yayın arasında düzelttiler sağ olsunlar. Medyascope'dan sevgili Murat da, Murat Aksoy da hemen mesaj atmış. Demiş ki abi bir hata var orada, düzeltme yapman lazım. Erdoğan Bayraktar'la yapılan röportaj, sen Oda TV'de dedin, değil. Oda TV'de yapılmadı o röportaj, Diken'de yapıldı diye. Çok teşekkür ediyorum düzeltme için. Hakikaten önemli çünkü ben hem Altan Sancar'ın adını andım burada. Herkes araklıyor çünkü onu, biliyorum. Ama o düzeltme onun için gerekiyor. Kazancı yok şu. Buradan başlayalım kitaba isterseniz. Ferhan Şensoy'un kişilikleri, karakterleri öne çıkartarak aslında bir kenti, kentin içinde yaşayanları, İstanbul'u sadece Kazancı Yokuşu üzerinden değil, onların günlük yaşamları üzerinden anlattığı kitaplardan bir tanesi. İncecik bir kitap. Dedim yani ben 1992'de almışım kitabı ama sanırım baskısı biraz daha eskidir. Elimi değdikçe bütün sayfalar dökülüyor ama... İlk Nisan 1978'de basılmış, sonra 86, sonra 89'da. Demek ki bendeki bu üçüncü baskısı olması gerekiyor. Burada dili, Ferhan Şensoy'un dilini nasıl kullandığını aslında çok net anlayabiliyoruz. Kitabı bulamadım, keşke bulabilseydim. Size tavsiye ederim, lütfen okuyun. İngilizce bilmeden hepinize I love you. Ferhan Şensoy'un özellikle Türkçe'ye ne kadar hassas olduğunu, Türkçe'yi ne kadar iyi bildiğini önce öne çıkartalım da, yani bir takım kendini bilmezler muhtemelen, ya dilin yarısını öyle yarısını böyle kullanmış diye. Hayır, yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa 3 aylık bir süre için Amerika'ya bir proje üzerine çağrılıyor Ferhan Şensoy ve oraya gidiyor. O Amerika hikayesini anlatıyor, kendisinin mihmandarıyla birlikte yaşadıklarını, bir Amerika gözlemi. Orada mesela daha o yıllarda, daha bu kadar konuşulmazken, hani şimdi her şeye proje deniyor ya, bir projem var, bu yaz bir projedeyim, önümüzdeki yıl için bir projem var. Ferhan Şensoy şöyle diyordu, kitabı bulsam onun içinden, lütfen siz okuyun ama, Çok çok güzel bir kitaptır. İngilizce bilmeden hepinize I love you. Orada ya bu Amerikalılar anlamadıkları her boka proje diyorlar kardeşim diye anlatmıştı. Ta o zamandan kulağıma küpe kalmıştı. O yüzden burada mümkün olduğunca yayınlarda kullanmam proje sözünü. Bana hoş çağrışımlar yapmaz. Yani üzerinde çok çalışılmış, kurgu yapılmış. Biraz böyle insanın doğallığından, Ferenc Şensoy'un doğallığından çıkma şeyleri anlatır. O yüzden ben de çok fazla kullanmam. O da zaten o kitapta onun üzerinde duruyor. Buradaki kitaplardan Falınızda Rönesans Var'ı birazdan zaten konuşacağız. Oradan bir bölüm de okuyacağım size. Ayna Merdiven var mesela. Vedat Günyol'un burada da arka kapak yazısı var. Yazdığı hikayeleri, daha önce yazdığı hikayelerden de bahsediyor. Dalgındır Hüsam Kusura Kalmayın'dan bahsediyor. Başkaldıran Kurşun Kalem. Bu tam anlamıyla bir Ferenc Şensoy hikayesi. Bunu okuduğunuz zaman aslında Ordu'dan Perşembe'den gelişini, İstanbul'da kültür sanat hayatı içinde nasıl var olmaya çalıştığını, ailesinin içinde tiyatroyla nasıl direnmeye çalıştığını, Galatasaray Lisesi'nden başlayan, yani size tuhaf gelebilir ya sen hani yayın arasında mı çalıştın diye. Hayır, gerçekten benim hayatımı çok etkileyen insanlardan bir tanesi. Galatasaray Lisesi'ni gelmesi, Galatasaray Lisesi'nde aslında ailenin onu başka bir şey okumak üzere, devamında da böyle çok daha büyük bir adam, tırnak içinde büyük bir adam olmak üzere Galatasaray Lisesi eğitimine ön ayak olmasını. Ama onun mesela Grand Cours'da üst sınıfların aslında orada sigara içme izninin olmasından en çok etkilendiğini anlatıyordu bir bölümünde. Diyordu ki buradaki özgürlük ortamı benim hayata bakışımı çok etkiledi. Çok değiştirdi. Sadece sigaradan değil, yani insanın özgürlük, serbestiyet içinde neler üretebileceğini gösteren, kendi hayat hikayesini en net anlayabileceğiniz, görebileceğiniz kitap Başkaldıran Kurşun Kalem. Seçme sapan şeyleri aslında biliyorsunuz. Ferenc Şensoy'un çok değişik bir tarzı var. Yani bazı şeyleri siz öykü okur gibi okuyorsunuz ama Ferenc Şensoy öykü yazmıyor aslında orada. Onlar deneme. Kendi söylemiyle öyle de bir kitabı olacaktı. Burada da var. Evet. Onlar denememe aslında. Denememeler tam da bu anlattığım hikayeyi gösteren, ne yapmaya çalıştığını, yazıda hedeflediği şeyin ne olduğunu anlatan kitabı. Herhalde en son çıkanlardan bir tanesi. Arka yazısında çok güzel ifadeler var, onu da paylaşayım size. Diyor ki denememeler derken düşündüğümüz dene büyüklüğündeki memeler değil elbette. Denememelerin özelliği bundan sonra ölecek olanların hayatını kurtarmak gibi bir görev üstlenmemiş olması. Ayrıca daha önce cinayet işlemiş birinin bu kitabı okuması onun yeni bir cinayet işlemesine de engel olmaz. Cinayet dediğiniz illa kanlı bıçaklı olmaz. Aşk da bir cinayettir. Bu özel, önemli bir kitap. Seçme sapan şeyler yine benzer. Okurken öykü tadı aldığınızda, aslında anlatmaya çalıştığınız, bittiğinde yakaladığınızda anlayacaksınız, fark edeceksiniz ki o Ferenc Şensoy'un size anlatmak istediği aslında. Sadece bundan bahsedecek. Ve diyecek ki ben sizin duyarınızı hiç kasamayacağım burada. Direkt sizi alayım. Kim olduğunuza bile bakmıyorum. Benim umurumda değilsiniz. Burada anlatılan şey sigara içmek değil. Bu değil. Burada duyar kasacağınız yer bugün değil. Burası da değil. Gidin başka yerde yapın yapacağınızı. Bu seçmeler onun içinde. Dün desteği nereye koymak lazım bilmiyorum ama buradaki şiirler sadece şiir değil. Yani Ferenc Şensoy'un nasıl ki sahnede yaptığı şey sadece tiyatro olarak algılanamaz. Aynı zamanda ayaküstü öykülerini anlatır insana. Deneme yazıları yazar. Oradan sahneden iletir insanlara. Buradakiler de sadece şiir değil. Yazıldıktan sonra, kitabın baskısından sonra çok net hatırlıyorum bunu. Ciddi anlamda eleştirilmişti ama çıkıp kendini savunduğu, anlattığı şey buradaki şiir tarzının da Ferenc Şensoy'un şiir tarzı olduğuydu. Yani buradan eğer bakacaksanız, buradan görecekseniz şiiri Ferenc Şensoy tarzı bir şiir olarak görmek zorundasınız. Yoksa kafanızdaki kalıplarla ilerleyecek olursanız ilk aldığınız, elinize ilk aldığınız andan itibaren onun aynı şeyi göremeyeceksiniz. Oradan bakıp anlayamayacaksınız. Rum Mehmet, ya bence sıralamada biraz önlere almanız gereken kitaplardan bir tanesi. Çünkü burada anlatılan hikaye, burada anlatılan öyküler, Ferenc Şensoy'un kişilik oluşumunu anlatan öyküler. Turnelerin içinden gelen öyküler var mesela burada. Kendi tiyatro anlayışını oluştururken yaşadıkları var. Onların içinden çıkan öyküler var. Buradaki karakterlerin tamamı Anlatılan karakterlerin tamamı okuduğunuz zaman hep öyle söylenir ya, genelde biraz insanları övmek için söylenir. İnanın övgü cümlesi değil bunlar. Oradaki insanların hepsini, anlattığı insanların tamamını gördüğünüzden eminim. Hepimiz gördük. Kimi apartmanımızda yaşıyordu, kimi bize daha önceden anlatılan insanlardı, kimi dünyanın bir yerinde hiç beklemediğiniz bir anda zort diye karşınıza çıkan, ulan bu adam burada nasıl yaşıyor dediğiniz ama aslında hayatlarınızın çakışması kaçınılmaz insanlar. Tıpkı Feren Şensoy'un gündelik hayatın içinde yazdıkları, anlattıkları gibi. Şurada Kazancı Yokuşu'nun içinde benim çok sevdiğim, beni çok etkileyen hikayelerden bir tanesi. Kazancı Yokuşu'nda Bahar. Burada ben bu öyküyü, bu bölümünü ilk okuduğum zaman Kazancı Yokuşu'nun hani bağlı karakterlerin içinde buradan çıkan kişiyi ilk gördüğüm zaman... İlk aklıma gelen, ilk birleştirdiğim, kafamın içinde ilk birleştirdiğim Kemal Sunal'ın da oynadığı Kapıcılar Kralı filmi vardır bilirsiniz. Orada Umur Bugay, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın, anlattığı bir apartmanın içinde Türkiye'nin blok, o bloğun içinde yerleşmiş halidir. Yani bugün sokakta kimleri görüyorsanız o apartmanda yaşar. Daha sonra rahmetli Umur abinin, 1997'de kendisiyle bir röportaj yapmış ve sormuştum. Hatırlıyorsunuz bir yayın yaptık zaten bunun üzerine. Umur abinin ölümünden sonra. Herhalde ertesi gün yayınıydı. Adamı hasta ediyorlar, Sayın abimdi galiba yayının adı. Aykut Oray'ın, Allah rahmet eylesin, o da nurlar içinde yatsın. Onun oynadığı katil karakterinin içinde, onun söylemiyle oradaki insanların değişiminden Türkiye anlatmıştım ben size. 1970'lerin sonlarında yazılmış bir hikayedir o. Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı kadar, yani kapıcının karakteri kadar aslında, apartmanda yaşayan, işte otu boku sağa sola şikayet etmek üzere asla dönüşü olmayacak dilekçeler yazan bir tip görürsünüz mesela. Bir ne olduğu belli olmayan, inceden kır şişeyi dön köşeyi karakterlerden bir tanesini görürsünüz. Ne iş yaptığını bilmezsiniz. Hırsızı vardır mesela. Hırsıza yardımcı olan, insanların özellikle böyle cinselliğe aç erkeklerin ağzı açık ayran budalası haline getirilip donlarına kadar soyabilecek kadınlar vardır. Sevda Ferda oynar mesela. O karakterlerin içinde, işte daha sonra Bizimkiler dizisine evrilen o karakterlerin içinde ben bu kitapta bu bölümü okuduğum zaman işaret koymuşum zaten. İlk o gelmişti aklıma. Çünkü oradaki kapıcı karakteri, burada hep konuştuğumuz hani o köylü kurnazı hikayesi var ya, İşte odur. Kır şişeyi dön köşeyi yaparak çocuğunu futbolcu yapmaya çalışan bir kapıcıyı anlatır. Kapıcının aslında Türkiye'de spora katkı vermek falan gibi zerrece umrunda olan gerçekler yoktur. O kendi hayatını kurtarma telaşındadır ve Feren Şensoy onun ağzından anlatır. Kazancı Yokuşu'na Bahar kapıcı çocuklarının plastik toplarıyla geldi. Ali İksan'ın dolma galeme layık ol it diye bağırdığı oğlu Mehmet okuldan çok topa ilgi duyuyordu. Yokuşta çift kale maçlar yapılıyor. Mehmet yokuş yukarıda olsa acar bir santrafor olabileceğini kanıtlayan belirtiler gösteriyordu. Yokuş okarı çalıştırıyorum. Düz çayırda daha kolay koşar gibi karanlık düşüncelerle underground penceresinden tezahüratta bulunuyordu Ali İksan oğluna. Vur lan Mehmet, dolma galeme layık ol, kırın un ayağını, vur lan, koş lan, koş. İlişme oğlana, bırak, oğlanı teşvik ediyorum. Dersine teşvik etsene, niye topa teşvik ediyorsun? Bu oğlanı topçu yapacağım kız. Ne topçusu? Mehmet okuyacak. Lan Mehmet bana çekmiş. Okul sevmiyor. Topçu yapacağım ben onu. Deli misin Aliksan? Topçu da neymiş? Bana bak kız. Bu oğlan okumayı sevmiyor. Hemen bir şey olup para kazanması lazım. Aliksan kararını vermişti. Mehmet'in hemen bir işe koyulup para getirmesi gerekiyordu. Topçu olmasına karar vermeden önce Aliksan Mehmet'i karşısına alarak ona zeka testi yapmıştı. Bakalım bakalım var mı bizim oğlanda ticaret zekası diye düşünerek ilkin onun işportacı olup olamayacağını denedi. Önünde bir sergi malım var. Danesini 5 liradan satacaksın. Ne diye bağırırsın? Ne alırsan 5 lira, ne alırsan 5 lira diye afacanlaştı Mehmet. Olmaz dedi Aliksan. Karısı atladı. Niye olmamış canım? Bak çocuk ne güzel çığırıyor. Öyle çığırmana mal satılmaz, geçti o devir. Peki ne diye bağıracağız? Bir tane alana bir tane bedava. Danesi 10 lira, ikincisi de bedava. Aynı şey baba. Olsun, çığırdığın lafın içinde bedava lafı olacak. Hem de 2 tane birden satmış olacaksın. Herkes gerizekalı mı baba? Hem belki adam bir tane almak isteyecek diye dikleşti Mehmet. Öyle çağırırsan 2 tane alırlar işte, salak. Milleti niye kandıralım baba? Anlaşıldı Mehmet. Senin zekan ananınkıyla aynı. Sen ticaret yapaman diye kararını verdi Aliksan. topçu yapacaktı bu oğlanı. Topçu olmak zeka istemezdi. Kondisyon olsun yeterdi. Ama Mehmet'in annesi oğlunun topçu olmasını istemiyor. Her az gelişmiş ülke annesi gibi doktor olsun, mühendis olsun diyerek sarp ve dik yollar öneriyordu Mehmet'e. Hayatın içinden dedim ya, sadece böyle diyalekt yaparak, konuşmayı değiştirerek, gündelik hayatın içinde görmediğiniz, bilmediğiniz, apartmanın bir yerinde insanların seslerini çıkartmak değil, bir anlayışı anlatmak aslında burada söylemeye çalıştığı hikaye. Ferhan Şensoy'un yazdıklarında, çizdiklerinde her zaman hem öykülerinin içinde, böyle Haldun Taner'de de vardır o, biliyorsunuz, Nurlar İçinde Yatsın. Gülmenin bir yerinde mutlaka canınızı acıtan bir gerçeklik vardır aslında. Onun üzerine bina eder. Yani buradaki yoksulluğun vurgusu tam da Ferhan Şensoy'un çıkartmaya çalıştığı şey işte. O yoksulluğun içinden koşturup çıkmaya çalışmanın tek yöntemi topçu olabilmek. Yani bilimle, sanatla, siyasetle, felsefeyle uğraşmak değil, topçu olmak. Kısa yoldan şişeyi kırıp köşeyi dönebilmek. Koştur koştur onun altından kalkabilmek. Oynadığı oyunlarla, yaptıklarıyla, yazıp çizdikleriyle, İstanbul'u Satıyorum'la özellikle bugünün zihnini, yani Özal döneminde o insanların kafasına yerleştirilen zengin ol da nasıl olursan ol, yoksul insan ahlaksız insandır felsefesi çok sık duymuşsunuzdur. Benim memurum işini bilir. Yani aldığı para cebinde gezdirdiği sigarayı karşılayamayacaktır. Bunu dünya alemi bilir ama kimse sorgulamaz bu maaşla o sigarayı nasıl içiyorsun diye. İnsanların sorgulamak istediği o değildir çünkü. Ben de zengin olmalıyım. Kafasının bir köşesinde her zaman bu vardır. Ve İstanbul'u Satıyorum da öyle efsane bir kadroyla oynarlar ki. Şu anda bu fotoğraftaki herkes maalesef bu dünyada değil. En son Ferhan Şensoy. Yanında hemen sol tarafında Baykal Kent'i görüyorsunuz rahmetli. Aşağıda Rasim Öztekin var. Kavuğu Ferhan Şensoy'un devrettiği insan. Onun hemen yanında büyük usta Erol Günaydın var. Onun yanında da fotoğrafın en sağında da Münir Özkul var. Münir Özkul Kavuğun Kelasan'dan ilk intikal ettiği insan. Ardından Ferhan Şensoy, ondan sonra Rasim Öztekin zaten. Fotoğrafın içinde görüyorsunuz. Rasim Öztekin sıkça da belirtir zaten Galatasaray Lisesi'nden, abimdir diyerek. Sadece ustam değil, abimdir de diyerek. Onun da hayata bakışını, tiyatroya bakışını çok net belirginleştiren insanlardan bir tanesidir. Dedim ya, şu Falınızda Rönesans var. Bu benim için acayip önemli bir kitap. Neden? Çünkü benim gülmece üzerine çok kafa yorduğum zamanlardan bir tanesi... O banka dekontunun üzerinde 1999 yazıyor. Muhtemelen elimdeyken bankada bir işlem yapmışım. Küçücük bir şey yani. Para çekmişim. Tam tarihi de 2 Mayıs 1999. Ama benim en çok dikkatimi çeken hikaye şu. Üzerine unutma diye not almışım. Unutma. Her şeye gülünebilir mi? Yani tam da kafanın en çok... Ya ne yapmak lazım kardeşim? Hani gülmek, espri yapmak, her şeyle ilgili espri olur mu? Her şeye gülünebilir mi derken Ferhan Şensoy yetişmişim daha da. Ben de kitabın içinde burayı açmışım. Kim bilir kaç yıldır bir daha açılmadı bu kitap ama. Bakın soru tam da bu. O yüzden öyle not almışım. Unutma diyerek. Her şeye gülünebilir mi? Bu şeylerin ne kadar her olduğuna bağlı. Bütün şeyler herse evet hepsine gülünebilir. Eğer mizah, umutsuzluğun mütevekkil kibarlığıysa, eğer gülme yer yer ve zaman zaman aptallığın, o aptal dokunulmazlığını ortadan kaldırabiliyorsa, yoğun keder bulutlarını başımızdan defedebiliyorsa, gülme ölümün soğuk yüzünü bile ılıtabiliyorsa, evet her şeye bok gibi gülünebilir. Ve fakat bok bizzat gülemez. Savaş da, sefalet de, ölüm de çok gülünç şeyler aslında. Örneğin Azrail... Bize yeşil kefenden sırıtırken hiç üzülüyor mu? Bir kara mizahçı değil mi sanki Azrail? Sabahın köründen akşama dek koşturan işçiler, öğrenciler, bilim adamları, taksi şoförleri, kırmızı ışıklarda araba camı kirleten çocuklar, çok büyük işlerin peşinde boyun bağı koşturan çok önemli iş adamları ve onların göz yalayıcıları ve korumaları bu koşuşturma içinde ne kadar gülünçler. Siz kendiniz de bizzat bu koşuşturmanın içinde, kendi kulvarınızda at yarışıyorsanız elbette gülünecek şeyin ayırdına varma durumunuz yoktur. Birden leylek gibi olaylardan kanat çırpıp sıyrılıp yükseklere çıksanız bakın aşağıda durum ne kadar gülünç. Birdenbire çok önemli insanların işlerin peşinde koşarken, ileri dönük ne çetrefil planlar yaparken kara mizahçı Azrail bir şaka gibi son veriyor sizin bu çok gülünç koşturmanıza. Bir fıkranın son cümlesi gibi. Cenaze menaze onlar daha da gülünç. 1999 yılında benim de gülme üzerine bir şeyler düşünürken, hani gerçekten her şey gülünç müdür, hayat gülünç bir şey midir diye düşünürken, yolumu aydınlatan cümleleri Ferhan Şensoy'un. Onun söylediği gibi, hani bunların içinden çıkıp bir leylek gibi yükselip bakarsanız aşağı, yaşananlar son derece gülünç, cenaze menaze onlar hepsinden gülünç diyen insanlardan bir tanesi. 70 yaşında Türkiye'de tiyatronun, yazının, edebiyatın en önemli isimlerinden birini kaybettik. Televizyon dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesini kaybettik. Yaptıklarıyla insanlara yol açan, sadece yol açmakla kalmayıp o yolda yalnız bırakmayan bir insan aynı zamanda. Yazdıklarıyla, yani şu kadar kitabın içinden çıkartıp getirdikleriyle bize yürüdüğümüz yolda yalnızlık hissini vermeyen, ben de buradayım diyen ustalardan bir tanesini kaybettik. Emin olun kaybımız çok büyük. Gerçekten. Ve yayının başında söylemeye çalıştığım gibi bazı kayıplar var ki zaman geçtikçe daha çok anlaşılıyor. Çünkü bir Ferhan Şensoy daha gelmeyecek. Bir Ferhan Şensoy daha olabilmesi için aynı donanımla, aynı yazı yeteneğiyle, aynı tiyatro kabiliyetiyle ve aynı dirençle ayaklarını yere sağlam basarak yetişmiş bir insandan bahsediyor olmamız lazım. Onu kaybettik. 1980 yılında kurduğu orta oyuncularla birlikte 1987'den beri binlerce kez ferhangi şeyler oynayan, günlük hayatı, gündeliğin komiğini, içinde olduğumuz hayatı, şu demin anlattığı kısacık bölümde söylediği gibi içinde koştururken çok farkına varamadığımız şeyleri gözümüzün içine sokarak bizi güldüren, gülümsetmekle birlikte aslında o ince hüznü, mizahın bir yerine iğneleyen, çengelli iğneyle tutturan ve istediği zaman oradan söküp alabilen bir büyük ustayı, bir büyük yeteneği kaybettik. Bugün gazeteleri falan konuşmaya hiç gerek yok. Onların yazdıklarını, anlattıklarını, hayat gailesini falan konuşmanın hiçbir manası yok. Bugün Ferhan Şensoy'u kaybettik. Nurlar içinde yatsın, yazdıklarıyla, yaptıklarıyla yolumuzu, benim şahsen yolumu aydınlatan insanlardan bir tanesiydi. Bütün sevdiklerine, herkese, tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Çok önemli, çok güzel, çok değerli bir insanı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun.